Anahtarını ve çantasını mutfak tezgahına fırlatıp kapının yanında ayakkabılarını çıkardı ve ceketini yemek masasının sandalyesinin üzerine bıraktı. 2 gün önce kocası Gabriel yarı askeri bir silah mühimmatı denetlemek üzere bir FBI timiyle birlikte Montana'ya gitmişti. Şimdi apartman dairesi evlilik öncesi hüküm süren o gamsız anarşinin eline geçmişti yeniden. Gabriel taşınıp da eve disiplin getirmeden önceki haline yani. İşi eski bir deniz piyadesine bırakın. Bakın nasıl tencereli tavaları boy sırasına göre diziyor. Yatak odasına geçtiğinizde gözü bir an için aynadaki yansımasına takılmıştı. Artık kendini tanıyamıyordu. Yanakları elma gibiydi. Sırtı kambur olmuştu ve lastikli hamile pantolonun altındaki göbeği kocamandı. Ne zaman yok oldum ben diye düşündü. Hala orada mıyım? Bu çarpık çırpık bedenin altında bir yerlerde bana dair bir şeyler var mı hala? Aynadaki yabancıya bir kez daha baktı. Eskiden karnı nasıl da dümdüzdü. Yüzünün bu tombul halini beğenmemişti. Yanaklarının çocuk gibi kıpkırmızı olmasından hoşlanmıyordu. Gabriel hamilelik ışıltısı diyordu buna. Karısının parlak burunlu bir balinaya benzediğine ikna etmeye çalışıyordu işte. Bu aynadaki kadın ben değilim diye düşündü. Bu kadın kapıları tekmeleyip suçları enseleyen polis değil. Sırt üstü yatağına uzanıp havalanmaya hazırlanan bir kuş gibi kollarını iki yana açtı. Çarşaflara Gabriel'in kokusu sinmişti. Bu gece seni çok özledim diye düşündü. Evliliğin böyle olmaması gerekiyordu. İki kariyer, iki işkolik insan. Gabriel yollarda, o hep evde tek başına. Ama kolay olmayacağını bilerek başlamıştı bu işe. Onun ya da kendi işinin daha pek çok gece onları böyle ayrı koyacağını daha en başından tahmin edebiliyordu. Onu tekrar aramayı düşündü ama sabah ilk kez konuşmuşlardı ve maaşının yarısını telefon şirketine veriyordu zaten. Ah neyse ne diye düşündü. Yan dönüp kendini güçlükle yataktan kaldırdı. Tam komodinin üzerindeki telefona uzanıp Gabriel'i arayacaktı ki telefon birdenbire çalmaya başladı. İrkilerek arayan numaraya baktı. Tanıdık bir numara değildi. Gabriel değildi arayan. Ahizeyi kaldırdı. Alo dedi. Dedektif Rizzoli ile mi görüşüyorum diye sordu bir adam. Evet benim. Geç saatte aradığım için özür dilerim. Şehre bu gece döndüm de. Ben kiminle görüşüyorum acaba? Dedektif Ballard. Newton Polis Departmanı'ndan. Anladığım kadarıyla dün gece Brooklyn'de yaşanan vurulma davasını siz araştırıyormuşsunuz. Anna Jessup adında bir kurbanın davası. Evet ben araştırıyorum. Geçen yıl burada bir davaya bakmıştım. Anna Jessup'la ilgili bir davaydı. Aynı kişi olup olmadığından emin değilim ama Newton Polis Departmanı dediniz değil mi? Evet. Bayan Jessup'ı teşhis edebilir misiniz? Yani cenazesini görseniz. Adam bir an için duraksamıştı. Sanırım baksam iyi olacak. O olduğundan emin olmalıyım. Peki ya oysa, o zaman katilin kim olduğunu biliyorum demektir. Rizzoli, dedektif Rick Ballard daha kimliği göstermeden onun bir polis olduğunu anlamıştı. Rizzoli, adli tıp binasının girişinde adımını attığı anda hazır oldu durur gibi ayağa kalkmıştı hemen. Kristal gibi parlak, tok mavi gözleri vardı. Kahverengi saçları mutaassip bir stilde kesilmişti. Ve gömleği asker forması gibi kusursuz bir biçimde ütülenmişti. Gabriel gibi onun da duruşunda eşsiz bir otorite vardı. Kaya gibi sağlam bakışlarıyla bana gözü kapalı güvenebilirsin diyordu sanki. Rizzoli onu görünce bir an için keşke tekrar ince belli ve çekici olsam demişti içinden. El sıkıştıkları sırada ve Rizzoli kimliğine bakarken adamın gözlerini dikmiş yüzünü incelediğini hissediyordu. Kesinlikle bir polis diye düşündü. Evet hazır mısınız diye sordu Rizzoli. Adam başını sallayınca o da resepsiyona döndü. Doktor Brewster aşağıda mı? Şu anda bir otopsiyi bitirmek üzere. Onunla aşağıda buluşabileceğinizi söyledi. Asansörle bodrum katına inip morgun antresine geçtiler. Burada galoş, maske ve bone gibi malzemeler konulduğu dolaplar bulunuyordu. Geniş camlı bölmenin ardında Yoshimo ve Doktor Bristol'ün zayıf beyaz saçlı bir adamın otopsisi üzerinde çalıştıklarını görebiliyordu. Bristol onları görünce el sallayarak selam vermişti. 10 dakika dedi. Rizzoli başını salladı. Bekliyoruz. Bristol kafa derisi enzizasyonunu yeni tamamlamıştı. Şimdi kafa derisinin kafatası üzerinden çekip bütün yüzü bir çırpıda soyuverdi. Bu kısımdan nefret ediyorum dedi Rizzoli. yüzü mahvetmeye başladıkları zaman. Diğer kısımları kayırabiliyorum ama bu rezalet bir şey. Ballard hiçbir şey söylememişti. Bir anda sırtı dümdüz dikili vermişti. Ve yüzü katı, vakur bir ifadeyle belirmemişti. Cinayet dedektifi olmadığı için sık sık morgda işi olmuyordu herhalde ve camın diğer tarafında devam eden prosedür onu afallatmış olmalıydı. Rizzoli, polis akademisinde öğrenciyken morga ilk gelişini hatırladı. Bir grup öğrenciyle birlikte gelmişlerdi. Rizzoli, 6 tane güçlü kuvvetli erkeğin içinde tek kadındı ve diğerlerinin hepsinin ona tepeden bakıyordu. Hepsi de mızmızlık edip yüzünü buruşturacağını sanmışlardı ama Rizzoli otopsiyi başından sonuna kadar en önde gözünü bile kırpmadan izlemişti. Yüzü gözü sararıp yanında bir sandalyeye çöken erkeklerden biri olmuştu sonunda. Rizzoli şimdi Ballard'ın da aynı raddeye gelmek üzere olduğunu görüyordu. Floresan ışıklarının altında yüzü hastalıklı bir beyaza dönmüştü. Otopsi odasında Yoshima kafatasını testereyle kesmeye başlamıştı. Bıçaklar kemiğe değdiği anda Ballard daha fazla dayanamamıştı artık. Başını çevirip gözlerini boy boy eldiven kutularının istif edildiği rafa çevirdi. Rizzoli onun için üzülmüştü. Ballard gibi sert görünümlü bir adam için kadın polisin karşısında böyle süt kuzusu durumuna düşmek zor olmalıydı. Rizzoli bir tabure çekip ona oturmasını işaret etti ve bir tane de kendisi için aldı. İç geçirerek oturdu sonunda. "Bugünlerde ayakta duramıyorum pek," dedi. Ballard da oturmuştu. Kemiğin üzerinde vızır vızır dönen testere yerine başka bir şeye odaklanmak onu rahatlatmıştı. "İlk seferim mi?" dedi, diye sordu Rizzoli, karnına işaret ederek. "Evet. Kız mı erkek mi? Bilmiyorum. İkisi de olur bizim için. Ben de kızım olduğunda böyle düşünmüştüm. İki eli iki ayağı olsun yeter diyordum." Sonra durup yutkundu. Testere hala vızır vızır çalışmaya devam ediyordu. "Kızın kaç yaşında şimdi?" diye sordu Rizzoli, adamın dikkatini dağıtmak için. "Ah, ayın 30'unda 14 yaşına girecek. Bu aralar etrafa neşe saçtığı söylenemez. Kızlar için zor bir yaş. Saçlarımdaki beyazları görüyor musun?" Rizzoli gülmeye başladı. "Annem de böyle yapardı. Saçlarındaki beyazları gösterip, bu saçları sen ağarttın böyle," derdi. "İtiraf etmeliyim, ben 14 yaşımdayken etrafında olmayı istemezdim. Yaşla ilgili bir şey işte. Biz de aynı sorunlar var. Karım ve ben geçen yıl ayrıldık. Kate de iki arada bir derede kalıyor. İki çalışan ebeveyn, iki farklı ev. Çocuk için zor olmalı." Neyse ki testlerin sesi de insafa gelip kesilmişti sonunda. Rizzoli camın diğer tarafında Yoshima'nın kafatasından kestiği parçayı çekip ayırdığını gördü. Bristol de beyni dikkatlice iki avucunun içine alıp kafatasından ayırdı. Ballard pencereye bakmamaya çalışıyordu. Gözü Rizzoli'nin üzerindeydi. Zor oluyor değil mi? Nedir o? Polis olmak durumunda düşününce. Neyse ki kimse kapıları kırmanı filan beklemiyor bu aralar. Karım hamileliğinde daha acemi bir polisti. Newton Polis Departmanı'nda mı? Boston. Onu devriyeden almak istediler ama karım onlara hamile olmanın bir avantaj olduğunu çünkü suçlular ona saygılı davranacağını söylemişti. Suçlular saygılı mıymış? Bana hiç göstermiyorlar. Yan odada Yoshima elinde iğne ve sütürle cesedin üzerindeki kesiği dikiyordu. Kumaşın değil de etin derinin dikildiğini ölüme dair bir terzilik işi. Bristol de eldivenlerini çıkartıp ellerini yıkadıktan sonra misafirlerini karşılamak üzere dışarı çıkmıştı sonunda. Beklettiğim için özür dilerim. Sandığımdan biraz daha uzun sürdü. Adamın karın boşluğundaki tümörle doluydu ve bunca zaman bir doktora görünmemiş. Bu iş bana kaldı ya. Sonra hala nemli olan tombul elini Ballard'a uzattı. Dedektif, silahlı saldırı vakamızı görmek için gelmiştiniz değil mi? Rizzoli, Ballard'ın yüzünün bir anda gerildiğini gördü. Dedektif Rizzoli rica etti. Bristol başını salladı. Gidelim öyleyse. Bu sahnede. Böylece Bristol'ün peşinden otopsi laboratuvarını geçip arka tarafta geniş bu sahnenin önüne geldiler. Burası kocaman, paslanmaz çelikten kapısı ve ısı ayarlama düğmeleriyle içinde etlerin muhafaza edildiği dev buzdolaplarına benziyordu. Yan taraftaki duvarın üzerinde teslimat bilgileri yazıyordu. Bristol'ün otopsisini yeni tamamladığı yaşlı adam da listedeydi. Önceki gece saat 11'de getirilmişti. Bu kimsenin dahil olmak istemeyeceği bir listeydi gerçekten de. Bristol kapıyı açtığında soğuk hava buharı yüzlerine vurdu. İçeri girdikleri anda donmuş et kokusu Rizzoli'nin midesini ağzına getirmişti. Hamile olduğundan beri kötü kokulara tahammülü iyice azalmıştı. En ufak bir çürük kokusu aldığı anda en yakın lavaboya koşuyordu hemen. Ama bu sahnede sıra sıra dizilmiş sedyeleri dehşet dolu gözlerle izlerken bu seferlik bulantısını bastırmayı başarmıştı. İçeride 5 tane ceset torbası vardı ve üzerleri beyaz plastik örtülerle örtülmüştü. Bristol isim kartlarını inceleyerek sedyeleri dolaştı ve dördüncüsünde durdu. "Kızımız burada işte," diyerek cesedin üst gövdesini görünecek şekilde torbanın fermuarını açtı. Cenazecinin Stuart'la diktiği Y şeklindeki çizik de gözler önüne serilmişti. Yoshima'nın bir başka eseri daha. Plastik torba aralandığı sırada Rizzoli'nin gözü ölen kadında değil, Rick Ballard'ın üzerindeydi. Adam cesedi gördüğü anda sessizliğe gömülmüştü. Anna Jessup görüntüsü onu yerine çivilemişti adeta. "Evet," dedi Bristol. Ballard bir an için bulunduğu transtan çıkmış gibi gözlerini kırpmıştı ve nefesini bıraktı. "Bu o," diyerek fısıldadı sonunda. "Emin misin?" "Evet," dedi Ballard yutkunarak. "Ne olmuş? Herhangi bir şey bulabildiniz mi?" Bristol Rizzoli'ye baktı. Olanları anlatmak için sessizce ondan izin istiyordu. Rizzoli başını salladı. "Sol kaşağından bir tek kurşun darbesi," dedi Bristol. Kafatasındaki yarayı işaret ederek. Sol şakakta ve kafa boşluğundaki sekme sonucunda iki lobda büyük ölçüde hasar oluşmuş. Bu da etkili bir iç kanamaya sebep olmuş. Aldığı tek darbe bu mu? Evet. Son derece hızlı ve etkili bir darbe. Ballard'ın gözleri gövdeye odaklanmış şimdi. Göğüslerine çıplak bir kadın görünce bir erkeğin bu tepkiyi vermesi hiç de şaşırtıcı değildi aslında. Ama Rizzoli bundan rahatsız olmuştu. Canlı ya da ölü. Anna Jessup'a saygı duyulması gerekiyordu. Bristol sakince fermuarı kapatıp cesedin mahremiyetini bahşettiği zaman sonunda o da rahat bir nefes aldı. Bu sahneden çıktılar sonunda. Bristol ağır dolap kapısını sıkıca kapattı. "Herhangi bir aile bireyi ya da akrabasını tanıyor musunuz? Haber vermemiz gereken birileri var mı?" diye sordu sonra. "Kimse yok," diye cevap verdi Ballard. "Bundan emin misiniz? Şu anda hayatta olan bir akrabası." Ballard bir anda susmuştu. Taş kesilmişti adeta. Gözleri pencerenin üzerindeydi. Otopsi odasına bakıyordu. Neye baktığını anlamak için Rizzoli de pencereye döndü ve o anda Ballard'ın dikkatini çeken şeyin ne olduğunu anlamıştı. Maura Istes elinde bir dizi röntgen filmiyle az önce laboratuvara girmişti. Filmleri ışık kutusuna yerleştirip ışığı açmıştı şimdi. Film kutusunun üzerindeki kırık bacak kemiklerini incelediği sırada izlendiğinin farkında değildi. Pencerenin diğer tarafında üç çift gözün bir anda kendisine doğru döndüğünden bir haberdi. "Bu kim?" diye mırıldandı Ballard. "Adli tıp uzmanlarımızdan biri," dedi Bristol. "Doktor Maura Issès." "Aralarındaki benzerlik tüyler ürperici değil mi?" dedi Rizzoli. Ballard dehşet içinde başını salladı. "Bir an için sandım ki kurbanı gördüğümüzde hepimiz öyle sandık." Maura yan odada filmleri yeniden zarfın içine yerleştirdi ve izlendiğini farkına bile varmadan odadan çıkıp gitti. Bir insanı gözetlemek ne kadar da kolay diye düşündü Rizzoli. Başkalarını bizi izlemekte olduğunu haber veren bir altıncı hissimiz yok ki. Röntgencinin gözleri üzerimizi hissetmiyoruz asla. Ta ki o harekete geçip hamlesini yapana kadar. Ancak o zaman başından beri burnumuzun ucunda olduğunu görüyoruz. Rizzoli Ballard'a döndü sonra. "Pekala." Bölüm 5. Bir aracın gelebileceği son nokta. Reklamlarda böyle diyorlardı. Downey da hep böyle söylüyordu. Ve Matty Purvis bu güçlü aracı gözyaşlarını tutmaya çalışarak West Central Caddesi'nden aşağı doğru sürmekteydi o sırada. "Orada olmak zorundasın. Lütfen Downey, ne olur orada ol," diye düşünüyordu. Ama orada olacağından emin değildi. Bugünlerde kocasıyla ilgili anlam veremediği öyle çok şey vardı ki. Bir anda kocası dediği adam gidip yerine ya başka biri gelmişti. Ona en ufak bir ilgi göstermeyen bambaşka biri. Yüzüne bile bakmayan biri. "Kocamı geri istiyorum ben. Ama onu nasıl kaybettiğimi bile bilmiyorum." Purvis, BMW'nin devasa tabelasını görmüştü. Matty, otoparka gidip bir aracın gelebileceği son noktaya gelmiş o pırıl pırıl arabaları geçerek galerinin kapısına doğru ilerledi. Downey'nin arabası oradaydı. O arabasını Downey'nin arabasının yan tarafındaki yere park edip motorunu durdurdu. Bir an için durup derin bir nefes almıştı. Lamaze, doğum tekniği dersinde öğrettikleri gibi arındırıcı bir nefes. Downey, zaman kaybı olduğunu söyleyerek bir an önce gelmeyi bıraktığı şu dersten öğrendiklerinden yani. Bebeği doğuracak olan ben değilim, sensin. Neden benim de gelmem gerekiyor ki? Nefes al, nefes ver. Derin derin. Bir anda başı dönmeye başlamıştı. Sersemlemiş vaziyette direksiyona doğru eğildi. O anda yanlışlıkla kornaya bastı ve çıkan sesle irkilerek yüzünü buruşturdu. Camdan dışarı baktığında araba tamircilerinden birinin ona baktığını gördü. Downey'nin durup dururken kornaya basan aptal karısına bakıyordu adam işte. Utancından kızararak kapıyı açtı. Kocaman göbeği güçlükle direksiyonun arkasından kurtararak dışarı çıktı. Ve BMW galerisine doğru yürümeye başladı. İçerideki deri ve araba cilası kokuyordu. Erkekler için tam bir afrodizyok diyordu Davni bu koku için. Mati bir süre sonra galerinin seksi ve baştan çıkartıcı perilerinin önünden durup düşündü. Çekici kıvrımları ve spotların altında pırıl pırıl parlayan krom kaplama yüzeyleriyle bu yılın en iyi modelleri. Bir erkek bu salonunda ruhunu teslim edebilirdi. Şu metalik mavi arabanın üzerindeki parmaklarını gezdirip ön camından yansımasını yeterince uzun bakarsa rüyalarının gerçek olduğunu görebilirdi. Bu makinelerden birine sahip olduğu anda her zaman olmak istediği o adamı görecekti karşısında. Bayan P Mati arkasını döndü ve kocasının satış sorumlularından Bart Tyler'ı gördü. Adam ona el sallıyordu. Ah merhaba dedi. Davniye mi bakmıştınız? Evet nerede? Şey sanırım Bart arka taraftaki ofislere doğru döndü. Bir bakayım. Gerek yok, ben bulurum. Bulurum. Hemen geliyorum, tamam mı? Siz oturun, keyfinize bakın. Bu durum uzun sürerse ayakta durmamalısınız. Bu sözleri Bart'tan duymak çok saçmaydı. Adamın göbeği Mati'ninkinden büyüktü. Mati zorla gülümsedi. Sadece hamileyim Bart. Sakat değilim ya. Büyük gün ne zaman? 2 hafta sonra. En azından biz öyle düşünüyoruz. Ama asla emin olamazsın, değil mi? Ne kadar da doğru söylüyorsun. Benim oğlum da bir türlü çıkmak istememişti. 3 hafta geç doğdu ve o gün bugündür de her şeye geç kalıyor zaten. Sonra göz kırptı. Gidip Davni'yi bulayım dedi. Mati adamın arka taraftaki ofislere doğru ilerlemesini bekledi. Sonra da o adamın peşinden gitti. Ama biraz ötede durmuştu. Bart Davni'nin kapısını çaldı. Cevap gelmedi. Kapıyı bir daha tıklattı. Sonra kapı açıldı ve Davni usulca başını dışarı uzattı. Tam söylenmeye başlayacaktı ki o sırada Mati'yi gördü. Mati galeriden ona el sallıyordu. Biraz konuşabilir miyiz diye seslendi Mati. Davni odasından çıkıp kapıyı da arkasından kapatmıştı. Burada ne işin var diye atıldı bir anda. Bart bir Mati'ye bir de Davni'ye bakıyordu. Sonunda usulca çıkışa doğru yürüdü. Şey Davni ben bir kahve molası vereceğim sanırım. Tamam tamam diye mırıldandı Davni. Ne yaparsan yap. Bart bunun üzerine alelace galeriyi terk edip karı koca bir süre birbirlerine baktılar. Seni bekledim dedi Mati. Ne? Jinekolog randevun Davni. Geleceğini söylemiştin. Doktor Fishman tam 20 dakika bekledi ama daha fazla bekleyemedik artık. Ultrasonu kaçırdın. Oh tanrım unuttum. Downey siyah saçlarını arkaya doğru attı. Sürekli saçıyla, gömleğiyle, kravatıyla oynardı zaten. Üst düzey bir ürünle haşır neşirsen sen de iyi görüneceksin derdi hep. Özür dilerim. Mati çantasını açıp içinden bir polaroid çıkardı. Resme bakmak ister misin dedi. Ne bu? Kızımızın ultrason resmi. Downey resme bakıp omuz sikti. Pek bir şey görünmüyor. Kolu burada, bu da bacağı. Eğer iyice dikkatlice bakarsan yüzünü bile görebilirsin. İyi güzel dedi Davni ve resmi geri uzattı. Bu gece biraz geç geleceğim tamam mı? Adamın biri saat 6'da deneme sürüşü için gelecek. Akşam yemeğini dışarıda yerim artık. Mati Polaroid'i çantasına koyup iç geçirdi. Davni Mati'nin alnına üstünkörü bir öpücük kondurdu. Dışarı kadar sana eşlik edeyim haydi. Birlikte bir kahve falan içemez miyiz? Müşterilerim var. Ama galeride kimse yok ki. Mati, lütfen bırak da işimi yapayım olur mu? O sırada birdenbire Davin'in ofisinin kapısı açıldı. Mati'nin başını çevirdiği anda uzun boylu incecik bir kadın ofisten çıkıp alelacele koridordaki bir başka ofise girdiğini gördü. O kim diye sordu Mati. Ne? Ofisten çıkan kadın. Ha o mu? Davin susup boğazını temizledi. Yeni işe aldık. Buraya bir de bayan satıcı almanın zamanı geldi diye düşünmüştüm. Takımı zenginleştirmek için, bilirsin. Gerçekten de iyi bir çalışan oldu üstelik. Geçen ay Bart'tan daha çok satış yaptı. Bu da onu işe almakta ne kadar iyi ettiğimizin bir kanıtı. Mati, Downey'nin kapısına bakıp düşüncelere daldı. Her şey o zaman başlamıştı. Geçen ay aramızdaki her şey o zaman değişmeye başlamıştı. O yabancı o zaman girdi Downey'nin bedenine işte. Adı neydi diye sordu Mati. Bak gerçekten işe dönmem lazım. Sadece adını bilmek istiyorum. Dönüp kocasına baktı. Sonra ve o anda gözlerinde o suçluluk duygusunu gördü. Gün gibi ortadaydı işte. Ah tamam. Tanrım. Downey arkasını dönmüştü. Bu bir eksikti. Bayan Purvis bu Bart'tı. Galerinin kapısının önünde durmuş sesleniyordu. Lastiğiniz patlamış. Tamirci şimdi gösterdi. Biliyor muydunuz? Mati'nin başı dönüyordu. Dönüp adama baktı. Hayır. Ben fark etmemiştim dedi. Nasıl lastiğin patladığını fark etmezsin dedi Downey. Şey aslında biraz tuhaftı yol ama buna inanamıyorum. Downey kapıya doğru yönelmişti. Her zamanki gibi benden kaçıyor diye düşündüm Mati. Ve şimdi de kızgın. Nasıl her şey bir anda suçum oldu yine. Bart ve Mati de Downey'nin peşinden dışarı çıktılar. Downey sağ lastiğin önünde çömelmiş, başını iki yana sallıyordu. Bunu fark etmemiş olmasına inanabiliyor musun dedi Bart'a dönüp. Şu lastiğe bak, lastiği paramparça etmiş. Olur böyle şeyler dedi Mart. Mati'ye bakıp anlayış dolu gözlerle gülümsedi. Bak, evde söylerim ve yenisini takar şimdi. Sorun değil. Ama canta bak, mahvolmuş. Bu şekilde kaç kilometre gittin sen? İnsan nasıl bu kadar kalın kafalı olabilir? Hadi ama Davni, yapma. Bart, o kadar da önemli değil. Fark etmedim dedi Mati. Özür dilerim. Doktorun ofisine buraya gelene kadar böyle mi geldin diye sordu Davni. Omzunun üstünden dönüp bakarak. Gözlerindeki öfke Mati'yi ürkütmüştü. Direksiyon başında uyuyor muydun sen? Davni, fark etmedim. Bart, Davni'nin omzunu sıvazladı. Biraz sakin ol istersen ha. Lanet olsun sen bu işe karışma diye tersledi adamı Davni. Bart teslim olmuş gibi ellerini kaldırarak geri çekildi. Tamam. Gitmeden önce sana iyi şanslar tattım. Dercesin son bir kez Mati'ye baktı. Sadece bir lastik dedi Mati. Yolda giderken her tarafta kıvılcımlar saçıyordun herhalde. Seni o halde kaç kişi gördü kim bilir. Ne fark eder ki? Affedersin ama bu bir beamer. Bunun gibi bir makineyi kullanırken belli bir imaj veriyorsun. İnsanlar bu arabayı görünce onu sürenin daha akıllı, daha havalı biri olmasını beklerler. Sense dümdüz olmuş bir lastikle gidiyorsun yolda. İşin bütün havasını bozuyorsun. Diğer tüm Beamer sürücülerini de rezil ediyorsun. Beni de rezil ediyorsun. Bu sadece bir lastik. İkide bir şunu söyleme. Ama öyle. Downey tiksintiyle yüzünü buruşturdu ve ayağa kalktı. Bir şey demiyorum artık. Mati ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Bunun lastikle falan ilgisi yok öyle değil mi Downey? Ne? Bu kavganın sebebi biziz. Sorun bizde. Downey sessizliği durumu daha da kötü hale getirmişti. Mati'ye bakamıyordu. Arkasını dönüp onlara doğru yaklaşmakta olan tamirciyi izlemeye başladı. Selam diye seslendi tamirci. Bart lastiği değiştirmemi söyledi. Evet, şunu hallediver olur mu? Sonra sustu. Otoparka giden Toyota'ya takılmıştı gözü. Toyota'daki adam arabadan inip BMW'lerden birini incelemeye başlamıştı. Sonra eğilip satıcının adını okuyabilmek için penceredeki yapışkana baktı. Downey hemen eliyle saçlarını arkaya atmıştı. Kravatını düzeltip yeni müşterisine doğru yürümeye başladı. Tipperary. M A T T I E P U R V I S. Dowyer. D W A Y N. Bartayer. B A R T T H A Y E R. West Central. V E S T C E N T R A L. Lamaze. L A M A Z E. Dedektif Ballard. B A L L A R D. Beamer. B E E M E R.